Hayırlı akşamlar değerli izleyicilerimiz. Bir Artı Eksi Dünya programında tekrar beraberiz. Didem Ürer'le birlikte.
Merhaba.
Bugün Yunanistan'ı konuşacağız. Biliyorsunuz geçen hafta Sayın Davutoğlu'nun bir ziyareti oldu Yunanistan'a. Önemli bir ziyaretti. Türkiye açısından çok büyük önemleri vardı. Yunanistan açısından ayrı önemleri vardı. Biz bugün burada bunu konuşacağız. Ayrıca biliyorsunuz geçtiğimiz haftanın en önemli konularından bir tanesi CIA'nin işkence raporunun bütün dünyaya ilan edilmesiydi. Bu konuyla ilgili de konuşacaklarımız var. Aslında çok konuşuldu ama detay ve girift noktaları ve bunun Amerika'ya getirileri ve götürüleri konusunda da değineceğiz burada. Buyur Didem.
Şimdi Yunanistan'la tabii ilişkilerimiz çok eskiye dayanıyor. Osmanlı'nın hatta çocuğu olarak biliniyor Yunanistan'da. Ta o dönemlere kadar çok köklü bir aslında kardeşlik hukukumuz var Yunanistan'da. Aynı topraklarda bu güzel insanlarla yıllarca birlikte yaşadık ve kardeş ülke olarak biliyoruz Yunanistan'ı. Fakat daha sonrasında Osmanlı'nın devamında tabii ki Yunanistan'la aramızda çok sayıda anlaşmazlık girdi ve bundan kaynaklanan da tarihi aslında çatışmalar gibi gözüken olaylar meydana geldi. Fakat o çatışmaların içerisinde bile her zaman Yunan halkıyla Türk halkı hep bir dostluk içerisinde aynı yerlerde aynı tarihi paylaşmanın getirdiği bir güzellik içerisinde yaşamayı bildi aslında. Fakat şimdi Yunanistan'a genel olarak baktığımızda aslında 99 yılına döndüğümüzde biliyoruz ki biz Öcalan'ın ilk gözaltına alınması döneminde Kenya'daki Yunanistan Büyükelçiliğine sığındığını ve orada bir süre kaldığını ve daha sonrasında nasıl Türkiye'ye yakalanarak getirildiğini Türkiye'de televizyonlarda göstermişti ve şu anda da zaten herkesin kolaylıkla ulaşabileceği görüntüler bunlar. Bunun dışında Yunanistan geçmişten itibaren hep PKK'yı desteklediği, hatta bazı PKK kamplarına sahip olduğu yönünde bilgilerimiz olan bir ülkeydi. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesini hep engellemiş olan bir ülke olarak biliniyordu. Ve hatta bu son dönemde kadar 40 yıllık bir sorun olarak bildiğimiz Kıbrıs sorununda da Türkiye ile daha doğrusu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Güney Kıbrıs Rum yönetimi arasındaki anlaşmazlıkları körükleyen taraf olarak görülüyordu hep. Fakat bugün geldiğimiz noktada gerçekten çok olumlu gelişmeler oldu. Çok başarılı bir görüşme oldu hatta. Sonrasındaki konuşmalara da değineceğiz. Sen de kapsamlı anlatacaksın. Bu gerçekten çok sevindirici bir gelişme. Ama tabii ki buralara gelene kadar ne yollardan geçtik? İşte Öcalan'ın yakalanması, Kıbrıs sorunu falan derken şu anda özellikle son dönemde Kıbrıs müzakerelerinin durmasına sebebiyet veren olaylar meydana geldi. Bu neydi? Doğu Akdeniz'de Kıbrıs, Güney Kıbrıs Rum yönetiminin doğalgaz araştırmalarına başlaması ve orada rezervler bulmuş olması. Bu tabii ki güzel bir şey çünkü Güney Kıbrıs Rum yönetimi biliyorsun 2004 yılında Avrupa Birliği'ne üye oldu. Fakat ondan sonra yaklaşık 2013 yılına kadar hep Güney Kıbrıs'tan bölge halkının birleşmeye yönelik talepleri, referandumlar hep %75-%80 redlerle reddedildi. Hiçbir şekilde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile birleşmeyi istemiyorlardı. Fakat daha sonradan gelişen gelişmeler 2013 yılında özellikle girdiği şiddetli ekonomik kriz nedeniyle ekonomisinin neredeyse çökme noktasına gelmesiyle Güney Kıbrıs halkı da birleşmeyi kabul eder oldu ve iki bölge halkı arasında iki toplumlu bir federasyon üzerinde müzakereler yapıldı ve hatta anlaşma noktasına gelindi. Yani bu konuda anlaşıldı ama tabii ki müzakerelere son nokta konulmadı. Fakat daha sonradan işte Güney Kıbrıs Rum yönetimi Doğu Akdeniz'de kendini ekonomik münhasır bir bölge ilan etti. Bu tabii neden? Biz şimdi aslında bunu harita üzerinde görebiliriz bu bahsettiğimiz bölgenin nasıl bir yer olduğunu görebilmek için. Şimdi burada gördüğümüz 12 parsel Güney Kıbrıs Rum yönetiminin kendine bölüm olarak ayırdığı yani Doğu Akdeniz'i adeta parsellediği ve araştırma yapmaya başladığı bölgeleri gösteriyor. Ve bunun içerisinde 9. ve 12. bölgelerde doğalgaz arama yaptığı yerler. Fakat tabii ki Türkiye buna karşı çıktı. Çünkü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Güney Kıbrıs Rum halkı eşit haklara sahiptir dedi. Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ne göre bizim de buna hakkımız var. Dolayısıyla burada eğer herhangi bir doğalgaz araştırması yapılırsa burada elde edilecek olan doğalgaz ve bunun gelirinin iki halk tarafından eşit olarak paylaşılması gerektiğini söyledi. İşte bu noktada karşılıklı anlaşma sağlanamayınca Türkiye'de Barbaros gemisini, sismik araştırma yapabilen Barbaros gemisini bölgeye yolladı. İki destek gemisiyle birlikte ve ondan sonra da işte müzakereler kopma noktasına geldi. Şu anda da hali hazırda geçtiğimiz aylarda Yunanistan'ın Dışişleri Bakanı Türkiye'ye gelmişti. Tek şart olarak müzakerelerin devam etmesinin Barbaros gemisinin bölgeden çekilmesini istiyor. Fakat son görüşmeler bunları da sanki yoluna koyacak gibi Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklaması oldu geçtiğimiz günlerde televizyonda. Umut verici inşallah.
Evet. Mevlüt Çavuşoğlu şunu da ifade etti. Barbaros gemisi hiçbir şekilde oradan çekilmeyecek dedi. Bunu da belirtelim. Bunun üstüne aslında Yunanistan gezisinin bu kadar olumlu geçmesi gerçekten çok iyi. Ve oradan alınan mesajlar da iyi. Çünkü biliyorsun Kıbrıs'taki olaylar bu şekilde seyrederken, Kıbrıs Rum kesimi müzakerelerden çekilmişken, bu şartlar altındayken Yunanistan'da birdenbire biz birlikte Kıbrıs sorununu da çözelim diye bir teklif geldi. Aslında şimdi Sayın Davutoğlu'nun genel bir zaten ilk başından beri bütün Dışişleri Bakanlığı döneminden beri biliyorsun bir ideali vardı. Komşularla sıfır sorun ideali. Bunu biz başaramadık. Bunun hocamızın hep bir deyişi vardır. O konuda yola çıkmak ve niyet etmek önemli. Fakat o olur veya olmaz, o Allah'ın takdiridir. Bu gerçekten bu şekilde oldu. Tabii ki Türkiye'nin hataları olmuş olabilir. Özellikle bazı konularda Mısır konusunda daha belki ılımlı bir yaklaşım olabilirdi bazı konularda. Tabii ki darbeyi destekleyen bir yaklaşım değil ama %100 halkı kucaklayan bir yaklaşım. Ama Suriye ayrıca Irak konularında gerçekten çok da fazla yapılabilecek bir şey yoktu. Dolayısıyla komşularla sorunlu bir dönem geçirdik. Fakat şu dönemde biliyorsun bir Irak ziyareti oldu Sayın Davutoğlu'nun. Çok olumlu geçen bir ziyaretti. Buna gerçekten çok ihtiyacımız vardı. Özellikle Abadi yönetiminden sonra bunu görmek gerçekten sevindirici.
Tabii Sayın Davutoğlu'nun kişiliği de bu çok görüşmelerde olumlu etki
pozitif bir etkisi var gerçekten. Zaten hocamızın da tüm söylediği bu konuda çok önemli. Çok gerçekten çok sevimli ve çok mübarek bir insan.
Maşallah.
Dolayısıyla sevmemek mümkün değil. Çok iyi ve güzel ahlaklı bir insan. Dolayısıyla bu tabii dış ilişkilerde de çok fazla olumlu kapılar açıyor. Yunanistan'a gittiğinde de Sayın Davutoğlu'nun çok güler yüzlü, çok sevecen ve çok dostane girişimi gerçekten karşı tarafa çok ilk izlenim olarak da çok fazla olumlu etki bıraktı. Şimdi Sayın Davutoğlu gelmeden önce, daha doğrusu geldiği gün Kontrol News gazetesinde, Yunan gazetesi biliyorsun bu Kontrol News, bir mektup yayınlandı Sayın Davutoğlu'na hitaben. Ben bu mektubu çok olumlu buldum açıkçası. Yani tabii ki orada geçmişe dair şeyler de biraz irdelenmiş. 100 yıllık birbirimizle didişmemiz diye belirtilmiş hatta. Mektup Türkçe yayınlandı. Fakat bu mektupta gerçekten çok hararetle, istekle, çok özlemle bir dostluk çağrısı yapılıyor. Ve bu gerçekten Yunanistan'dan duymak istediğimiz bir şeydi. Böyle bir şeyle karşılanmak da gerçekten hoş oldu. Diyor ki Kontrol News gazetesi, başbakanımıza sesleniyor. Diyor ki, Allah bizi komşu yapmış. Bu bir işarettir Sayın Başbakan. Kendi aramızda didişmeseydik halklarımız neler başarırdı diyor. Barış ve dostluk içinde yaşasaydık memleketlerimizi cennete çevirebilirdik. Bak bu ne kadar doğru bir şey gerçekten. Ve şu çağrıyı yapmışlar Sayın Davutoğlu'na. Gelin her konuda anlaşalım. Şunu anlayın, sizleri dost ve partner olarak istiyoruz. Son 100 yılda olduğu gibi düşman olarak değil. Birlikte neler yapabileceğimizi düşünün. Nasıl bir güce sahibi oluruz? Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs. Ve Sayın Davutoğlu da gider gitmez zaten yaptığı bir konuşma var. Çok seveceğim ve çok gerçekten kucaklayıcı bir konuşma olmuş. Ondan zaten bahsedeceğim. Fakat şunu ilk başta söylüyor. Siz her şeyi değiştirirsiniz ama coğrafyayı değiştiremezsiniz diyor. Ve iyi ki komşuyuz diyor Davutoğlu. Şimdi biliyorsun Yunanistan'ın özel bir konumu var. Yunanistan Avrupa Birliği üyesi ülkesi. Fakat 2007 ekonomik krizi sonucunda ilk vurulan ülke ekonomik anlamda Yunanistan olmuştu. İlk olarak Yunanistan bu hale geldiğinde biliyorsun ilk yardım teklifi Türkiye'den gelmişti. Avrupa Birliği normalde çok ciddi şekilde yardımlar sunabilirdi fakat önce şartlarını sundu Avrupa Birliği. Koruyuculuk yerine burayı hep anlatmıştık Avrupa Birliği konusunda da bir zayıf halka olarak gördü. Tamam daha sonradan gerçekten yardımlar yaptı fakat bunlar vadeli bir sisteme dayanan yardımlardı. Daha sonradan Ziraat Bankası'nın orada bir girişimi oldu. Ziraat Bankası normalde Yunanistan bankaları geri çekilmişti ve hiçbir şekilde çiftçiye, sanayiciye, iş adamına kredi vermez olmuştu. Fakat oradaki Ziraat Bankası şubeleri oradaki çiftçiye, iş adamlarına hepsine kredi verebileceğini açıkladı ve böyle bir girişimi de oldu Türkiye'nin. Dolayısıyla Türkiye aslında Yunanistan'a çok ciddi şekilde sahip çıkmıştı o dönemde. Ama yeterli değildi çünkü bizim Yunanistan'la hep inişli çıkışlı bir ilişkilerimiz olduğu için Türkiye de biraz garddaydı yani. Fakat o dönemde hocamız ne demişti? Bu şekilde olmaz. Yunanistan'ı bizim kurtarmamız lazım. Bunun için de Yunanistan ve Türkiye'nin birleşmesi gerekir demişti. Bu çok önemli bir çağrıydı. Tek çözüm buydu. Şimdi bak bu talep Yunan tarafından geliyor. Bu çok önemlidir. Çünkü Yunanistan hala ekonomik krizle boğuşuyor. Ekonomik anlamda hiçbir şey çözülebilmiş değil. Gerçekten çok ciddi bir çalkalanma var ülkede biliyorsun. Sokaklara her fırsatta protestocular çıkıyorlar ve her fırsatta kavga çıkıyor. Bu demektir ki halk mutlu değil. Halk mutlu olmayınca çünkü böyle oluyor. Bunun tabii gerçekten maddi yönünün de etkileri var. Bu arada 500 tane mülteci geldi, Suriyeli mülteci. Oradaki meydanlarda çok uzun zamandır gerçekten içler acısı bir şekilde kaldılar ve onlar yerleştirilmedi hiçbir yere. Ülkenin de maddi bir imkanı yok gerçekten bunu yapabilecek. Dolayısıyla Türkiye'nin zor durumda Yunanistan'ın yanında olması gerekiyor. Bunun için acilen sınırların açılması gerekiyor.
Şimdi tabii Yunanistan'ın aslında Avrupa Birliği'ne ilk giriş hikayesine de bakacak olursak 1981 yılında Yunanistan ilk defa Avrupa Birliği üyesi oldu. Yunanistan'a aslında geçmiş tarihinden gelen bir saygı vardı Avrupa Birliği'nde. Hem demokrasinin beşiği olarak görülüyordu. Yunan tarihinin köklü olarak etkisi tabii ki bütün Avrupa üzerinde görülüyordu. Fakat 1981 yılında Yunanistan Avrupa Birliği'ne üye olmadan önce zaten 5 yıldır süren bir kemer sıkma politikasından geliyordu. Yani zaten çok zor durumdaydı Yunanistan. Fakat Avrupa Birliği neden Yunanistan'ı istiyordu? İşte bu psikolojik nedenlerle aslında bir bakıma ve Yunanistan'ı kabul etti. Bunun ardından tabii ki ilk birkaç yıl içerisinde o kemer sıkma politikasına devam ettiler Yunanistan'da. Tabii ki Avrupa Birliği'nin etkisi hemen göstermedi kendisini. Fakat 1985 yılından sonra birdenbire Yunanistan'da çok ciddi değişiklikler meydana gelmeye başladı. O tarihe kadar o içinde bulundukları 4 yıl boyunca Avrupa Birliği üyesi olmalarına rağmen hem çiftçinin durumu perişandı hem devlet sektöründe de her şey darmadağındı. Sürekli grevler vardı. Yani halk çok zor durumdaydı. Gerçekten ekonomik olarak sıkıntı yaşıyorlardı. Ama 1985'ten sonra birdenbire Avrupa Birliği üyesi olmalarından kaynaklanan yardım paketleri ve ciddi olarak ekonomik destekle birlikte Yunanistan halkı nefes almaya başladı ve birdenbire refah seviyesi çok yükseldi. Ta ki ne zamana kadar? 2009 yılında PASOK lideri Yorgo Papandreou lider oluncaya kadar, onun iktidara gelmesiyle birlikte ülkenin o güne kadar şeffaf olarak dile getirilmeyen ekonomik durumu tam olarak ortaya konmuş oldu ve aslında çok şaşırtıcı bir gerçekle karşılaştılar ki Avrupa Birliği üyelerinin kabul ettiği bir oran vardır. Gayri safi milli hasılaya oranı yıllık bütçe açığının, bir ülkenin bütçe açığının gayri safi milli hasılaya oranı Avrupa Birliği'nde 3 olarak %3'ü geçmemesi istenir. Fakat bir baktılar ki bu Yorgo Papandreou'nun bu konu üzerine gitmesinin ardından %12.7 olduğu bütçe açığının oranının olduğu anlaşıldı Yunanistan'da ve bu tabii ki ciddi bir krize neden oldu. Daha sonrasında 2009'dan sonra işte zaten bütün Avrupa'yı da dünyayı da sarsan ekonomik krizin etkisiyle birlikte Yunanistan ciddi bir çöküşe geçti ve Avrupa Birliği üzerinde bu sefer demokrasinin beşiği olarak görülen, işte Yunan tarihinin o güzelliklerini aldıklarını düşünen Avrupa bu sefer sırtlarında bir yük olarak taşıdıkları evet. Bir ülke olarak görmeye başladılar.
Bu sefer bölelim mi Avrupa Birliği'ni?
Bölelim demeye başladılar. Evet Yunanistan'a para desteği yapmak istemediler. Bayağı direndiler. Hatta Merkel tembellik yapmayın diye açıklamalar yaptı. Özellikle Almanya, Fransa çok ciddi tepkiler gösterdi Yunanistan'a. Fakat orada da tabii ki böyle tepki göstererek elde edilebilecek bir şey yoktu. Yani bu çünkü ekonomi belli bir seviyeye gelmiş, altyapı yok ve eğitim de çok gerçekten Yunanistan'da materyalist eğitim yönünde Avrupa Birliği'nden de kaynaklanan gençlerini de ciddi olarak yetiştiremediği bir eğitim verilmişti Yunanistan'da. Ciddi anlamda manevi bir eğitim gerçekten sağlanmamıştı ki hali hazırda aslında Avrupa'daki cami olmayan tek başkentin Atina olduğunu biliyoruz ama Dışişleri Bakanı bir söz verdi bakalım Türkiye geldiğinde olacak diye. Evet. Tabii ki sadece cami yapılması yeterli olmaz. Caminin içine gelen insanların nasıl olduğu önemli. Bunu hocamız her zaman sık sık dile getirir. Ama işte bu Yunanistan'da oluşan dar boğaz sadece Yunanistan'ı da etkilemiyordu. Onun dışındaki 16 Avro alanı ülkesini de etkiliyordu. O yüzden tabii ki bu ciddi bir sorundu. O yüzden Avrupa Birliği destek vermeyi kabul ederek Yunanistan'ı biraz olsun desteklediler. Ama düşün Avrupa Birliği üyesisin. O ekonomik işbirliğinin bir parçasısın. Sana destek verme sözü verilmiş. Kağıtlar üzerinde birçok anlaşma yapılmış. Fakat Yunanistan'a ilk destek teklifi Türkiye'den geliyor. Avrupa Birliği üyesi değil. Aynı dine mensup değiller. Fakat komşular, dostlukları var. Osmanlı'nın bakiyesi olarak gördükleri Yunanistan'a kendi İslam ahlakından kaynaklanan o güzellikle Türkiye yardım teklifinde bulunmuştu. Avrupa Birliği bir an önce kurtulmaya çalışırken. Bu tabii ki iki bölge arasındaki farkı aslında çok güzel ortaya koyan bir örnek oldu. Yunanistan açısından da aslında vefanın ne demek olduğunu iyi kavrayabilmesi açısından çok iyi oldu. Fakat şu anda gelinen durumda aslında bir de en başta senin anlattığın konuya ek yapmak istiyorum. Türkiye'nin tek bu konuda birlik gösterdiği ülke Yunanistan değil. Türkiye 17 ülkeyle birlikte yüksek düzeyli işbirliği konseyine sahip. Bunlar da Gürcistan da var içerisinde. Çok sayıda ülke var. 17 tane ülke var.
Yunanistan 2010'da başladı. Evet.
Bunlardan bir tanesi ve bu yüksek düzeyli işbirliği konseyi toplantıları için 6 Aralık'ta Yunanistan'a gitti Sayın Başbakanımız ve Bakanlar Kurulu'ndan 9 bakanla birlikte. Yunanistan'da 10 bakanla birlikte katıldı. Şimdi buradaki konuşmalarda gerçekten o kadar önemli ifadelerde bulundu ki sen önceki mektubu anlattın. Ben de Sayın Başbakanımızın bazı konuşmalarını orada okumak istiyorum. Şöyle söylüyor Sayın Davutoğlu. Aslında her zaman Sayın Davutoğlu'nun bir resmini de görmekte fayda var. Sevimli, evet, nurlu yüzünü görmekte fayda var inşallah. Şöyle söylüyor Sayın Davutoğlu. Bakanlarımızın görüşmesinde beni en çok etkileyen iki husus oldu. Birincisi artık arada psikolojik bir bariyer yok ki bu çok önemli. Bakan arkadaşlarımız konuşurken acaba karşı taraf nasıl anlar gibi bir kaygıyla konuşmuyorlar. İki ülke artık tabularla değil, zihin ve gönülleriyle hitap ediyorlar. İkinci husus ise tamamlayıcılık ilişkisi görüldü. Rekabet değil, hangi konu olursa olsun iki tarafta birbirini tamamlayan taraflar olarak bakıyor. Artık planlama yaparken iki ülke coğrafi bir bütünmüş gibi davranılacak. Ülkelerimizdeki eserlerinin restorasyonundaki işbirliği de ortak kültür ve tarihimizi rakip değil, birbirini tamamlayan olarak gördüğümüzü gösteriyor diyor. Şimdi bu tabii ki hocamızın aslında yıllardır anlattığı bir konuydu. Sevgi temelli olması. İşte Avrupa Birliği'ne baktığımızda bu birliğin sevgi temelli bir birlik olmamasına kaynaklanan çok ciddi sorunlar oluyor. Artık bölünme eşiğine geliyorlar, üçe bölme. O üçe bölünmenin de nasıl yapılacağını çok iyi biliyoruz. İşte vahşi kapitalist sistemin aslında bir yansıması olarak gösteriliyor. Burada Sayın Davutoğlu'nun anlattığı özelliklerde bir rakip gibi değil. İşte o vahşi kapitalist sistemin etkisi yok bu toplantıda. Materyalist zihniyetin birbirini ezerek yok etmeye çalışıp üste çıkma zihniyeti yok. Bir birlik var. Yani Kur'an ahlakının, İslam ahlakının getirdiği güzelliğin yansıması var bu toplantıda.
Bir başka sözü daha var Sayın Davutoğlu'nun. Diyor ki Türkiye ile Yunanistan arasında artık zihnimizdeki bir takım tabular kalıplarla değil, demin senin sözünde teyit eder şekilde, aksine zihnimizi, gönlümüzü ve en önemlisi de iki ülke arasındaki bütün kapıları açarak yürümeye kararlıyız diyor. Evet. Şimdi zihnimizi, gönlümüzü, gönül insanı olmak başka bir şeydir, gönül ülkesi olmak başka bir şeydir, materyalist ülke olmak başka bir şeydir. Sen sözlere devam edeceksen bu konuya bir şey ekleyeceğim.
Tabii şunu söylüyor bir de ayrıca Sayın Davutoğlu, bu da önemliydi. İki ülke arasında görüş ayrılığı olabilir. Bu çok önemli gerçekten. Çünkü tabii ki hem Hristiyan bir ülke, hem çok farklı şekilde eğitim olmuş bir ülke, tarihi farklı bir ülke. Görüş ayrılığı olabilir, bu sorun değil. Önemli olan bu ayrılığa nasıl yaklaşıldığıdır. Atina ve Ankara'da sağduyulu liderler var. Bu anlayışla iki halkın menfaatine olan yeni dönemi açmaya kararlıyız. Kıbrıs konusunda müzakerelerin başlamasını bekliyoruz. Kıbrıs'ta doğal kaynaklar konusunda, ki önemli bu yayınımızın başında anlattığımız, taraflar bunların Kıbrıs'a ait olduğunda hemfikir. Yani hem Güney Rum kesimi hem Kuzey Türk Cumhuriyeti. Önemli olan tek taraflı adımlardan kaçınmak. Yunanistan'ın Avrupa Birliği yolunda Türkiye desteğinden müteşekkiriz. Ne anlattık yayının başında? Bugüne kadar Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesine en önemli, girmemesinde en önemli etken Yunanistan'ken şu anda Yunanistan bütün desteğini sunacağını açıkladı. Ülkemizdeki azınlıklar dostluk köprüleridir diyor.
Şimdi burada verilen dostluk mesajları çok önemli gerçekten. Kıbrıs meselesine baktığımızda da aslında bir darboğaz var. Bunu işte Kontronius'un ifadelerinde aslında görebiliyoruz. Çünkü biliyorsun Kıbrıs meselesi şu an İsrail oradaki doğalgaza ortak, Mısır bir anda ortak oldu ve bunu Türkiye aleyhine yapmak üzere ortak oldu. Yani aslında yanlı bir politikayla ortak oldu. Dolayısıyla böyle bir plan var Girit üzerinden, Yunanistan üzerinden Avrupa'ya göndermek gibi. Fakat bu o kadar kolay bir plan değil. Türkiye'yi devreden çıkararak yapılabilecek bir şey değil. Buna ne Yunanistan'ın ne Güney Kıbrıs'ın maddi durumu yetmiyor. Ayrıca biz burada Kıbrıs konusunu konuşmuştuk. RTX Dünya programımızda geçmiş yayınlardan bir tanesinde. Oradaki en önemli sorunun su sorunu olduğunu söylemiştik. Şimdi Türkiye'den Kuzey Kıbrıs'a pompalanmaya başlayacak olan su Güney Kıbrıs'a da tabii gönderilmesi gereken bir su. Çünkü orada çok ciddi bir kıtlık var bu anlamda. Dolayısıyla farkındaysan bölünme ne kadar zorluğa sebep olmuş. Ne doğalgazı taşıtabiliyorsun, ne aktarılan sudan faydalanabiliyorsun, hiçbir şey. Burada gerçekten üç ülkenin bir arada gelmesinin önemini de anlayabiliyoruz. Hem Avrupa Birliği açısından hem Doğu Akdeniz'e hakim üç ülke, Kıbrıs'ta dahil ederek üç ülkenin bir arada olması açısından, ayrıca orada İsrail'le de bağlantının geliştirilmesi açısından çok önemli etkenleri var. Şimdi burada şunu söylemek istiyorum. Diyor ki yine Control News gazetesi, bu dönemde biz diyor yanımızda durmanızı, bir tatlı söz dahi olsa, sevgiden bahsediyorlar, bu çok önemlidir, bize yardım etmenizi isterdik. Siz de sorunlara sahip olduğunuzda bizim de aynısını yapmamız gerekir. Eski bir Yunan atasözü der ki, ilk yardım Allah'tan, ikincisi komşudan. Şimdi şu durumda baktığımızda aslında Yunanistan'ın şöyle demesi gerekiyor. İyi ki komşum Türkiye'ymiş demesi gerekiyor şu aşamada. Belki geçmişte gerçekten çok fazla hatalar yapılmış olabilir iki taraf açısından da. Fakat şu anda mesela bir Kuzey Avrupa ülkelerinden bir tanesi belki bu kadar yardımsever ve cana yakın olmazdı Yunanistan'a karşı. Ama şu anda Türkiye gerçekten bağrına basabilecek bir ülke ve bütün dünyayı mülteciler konusunda da bunu kanıtlamış bir ülke. Şu aşamadan sonra ne yapılabilir? Hocamızın dediği gibi birleşme çağrıları çok önemli. Yani iki ülkenin birleşmesi gerekiyor. Ama tabii burada Yunanistan'ın Avrupa Birliği üyesi olması, Türkiye'nin olmaması çok ciddi bir bariyer meydana getiriyor. Çünkü Yunanistan'la sınırları açmak demek Avrupa Birliği'ne Türkiye'nin sınırlarını açmak anlamına geliyor. Bunu tabii Avrupa Birliği hiçbir şekilde yanaşmıyor. Çok uzun zamandır biliyorsun Avrupa Birliği ülkelerine vizeyle gidebiliyoruz. Bu çok artık acınası bir durumdur gerçekten Türkiye'ye böyle bir uygulama yapılması. Tabii bizim de bu konuda yapmamız gereken öz eleştiriler var. Bunlardan da bahsetmiştik daha önceden. Burada yine de bir şekilde sınır açılması ve iki ülkenin kendi aralarında bu birleşmenin yolunu açmaları çok önemli. Fakat Sayın Davutoğlu'nun da burada belirttiği gibi bu gönlümüzü açarak yapılması gereken bir birleşme. İlla maddi çıkarlara dayalı bir birleşme değil. Bir de şunu anlamamız gerekiyor. Bizim sorunlara ve anlaşmazlıklara rağmen komşuluk ilişkilerimizi devam ettirmemiz gerekiyor. Bizim belki de geçtiğimiz 10 yılda yaptığımız genel olarak hata buydu. Yani bir anlaşmazlık olduğunda bir başka ülkeyle onunla irtibatımızı tamamen kesmemiz değil, o anlaşmazlıklara rağmen bir ilişki devam ettirmemiz gerekiyor.
Tabii burada Sayın Davutoğlu'nun söylediği görüş ayrılığımız olabilir. Bunlara nasıl baktığımız önemli.
Çok önemli. Bunu aslında Rusya ile başarabiliyoruz, bunu İran'la başarabiliyoruz, aslında Amerika ile bile başarabiliyoruz bunu. Fakat burada o bariyerleri aşarak yani sert söz söylemeden gerçekten onun üstüne giderek onu bir kenara koyarak dostluğu hakim kılmak gerekiyor. Yunanistan'da bunu yapmamız şart. Yunanistan bizim bir parçamız aslında. Biz orayla birlikte yaşadık hep şimdiye kadar. Oranın halkı buraya geldi. Biz oraya gittik. Rum kökenli vatandaşlarımız var bu ülkemizde. Orada Türk kökenliler var. Yani biz hep birlikteydik zaten. Yani sırf tarihte değil. Şu anda da aslında birlikte olan iki ülkeyiz. Böyle bir parçalanmanın olmuş olması zaten içler acısı bir şey. Dolayısıyla bir arada olması gereken iki komşu ülke Yunanistan ve Türkiye. Ve bu birliktelik gerçekten Avrupa ve Asya, aynı zamanda Doğu Akdeniz açısından çok önemli bir katkı sağlayacaktır. Hem sevgi ve dostluğun yeşermesi açısından, hem Avrupa Birliği'ne de bir ders vermek açısından, hem de Orta Doğu'ya bir kan getirmek açısından gerçekten önemli olacaktır.
Şimdi tabii ki biz burada hep sevgi üzerine anlatıyoruz böyle gelişmeleri. Aslında Mehdiyet'in ruhu bütün ülkelerin üzerinde hocamızın söylediği gibi yavaş yavaş oluşmaya başladı. Düşün Yunanistan'da Allah'ın adı anılarak bir mesaj gönderiliyor Türkiye'ye. Çünkü yıllardır yayının başında da belirttiğim gibi tarih boyunca sürekli sol örgütlerin aslında destekçisi olmuş. DHKPC'yi desteklemesiyle bilinen, Türkiye'den kaçan bazı kişilerin oralarda nasıl sığındıkları, hatta zaman zaman Türkiye'ye teslim edildikleri de oldu ama tabii ki kıyasla sayılarına göre çok az kalıyor. Böyle desteklerini gördük. Şu anda Yunanistan'da faşist örgütlerin geliştiğini görüyoruz. Bunlar ırkçı faşist örgütlerin.
Tüm Avrupa Birliği ülkelerinde aslında.
Tüm Avrupa Birliği dediğin gibi. Hatta bu Altın Şafak'tı galiba Yunanistan'daki. Sürekli ortalığı kaynatmakla nasıl meşgul olduklarını. Yani Yunanistan'da belki yavaş yavaş aslında yüzünü nereye çevirmesi gerektiğini görecek hale geldi. Hem ekonomik krizin üstünde oluşturduğu ağır baskı, hem bu şekilde işte toplumun içerisindeki düzenli kaynama onu belli bir yöne yönlendiriyor olabilir. Tabii ki burada ekonomik çıkarlar da dikkati çekiyor. Çünkü bildiğin gibi Rus Devlet Başkanı Sayın Putin geldikten sonra Türkiye'ye yeni bir Türk akım projesi yapacağını duyurmuştu ki bu da Türkiye üzerinden doğalgazın geçerek Yunanistan vesilesiyle Avrupa'ya ulaşması. Bu tabii Yunanistan'la Türkiye arasında da ciddi ekonomik bir bağlantı anlamına geliyordu. Demin sen burada bahsettin, daha önceki yayınlarımızda anlattığımız Doğu Akdeniz'deki doğalgaz potansiyelinin tek ve tek yolunun aslında Türkiye üzerinden geçiş olduğunu, bütün maliyetlerin üzerinde baktığımızdaki bütün kıyaslara baktığımızda tek yol olduğunu görüyoruz. İsrail için de aslında tek yol. Çünkü İsrail kendi doğalgazını belki sıvılaştırmadan yine taşıyabilecek bir potansiyele de sahip ama güvenlik sorunu ona yüz milyarlarca dolara mal oluyor. Yine aynı şekilde Güney Kıbrıs'ın Yunanistan üzerinden bir boru hattı kurması 17 milyar dolardan fazla bir maliyeti oluyor. Fakat Türkiye ile bunun yapılmasına baktığımızda Mersin'e, Ceyhan'a bir boru hattıyla Kıbrıs'tan bunun yapılmasına maliyetine baktığımızda 2 milyar dolar gibi bir maliyete ulaşıyor bu. Yine Güney Kıbrıs'ın kendi doğal gazını sıvılaştırarak taşıması ihtimali çok çok daha üst sınırlarda bir maliyet getiriyor. O yüzden sırf sıvılaştırılmasının maliyetinin bile 8-10 milyar dolar olduğunu görüyoruz. Ki bunun taşınması ve diğer işlemlerinin maliyetleri hariç olarak. Burada görülüyor ki tabii ki bu arada da Güney Kıbrıs İsrail'le, Mısır'la ve Ürdün'le doğalgaz konusunda toplantılar yaparken Türkiye'de hep bir açık kapı bıraktılar. Yani bu toplantıları sizi dışlamak için yapmıyoruz gibi hatırlatmalarda bulundular. Zaten yapamazlar. Yani çünkü Allah sistemi öyle yaratmış. Yani öyle bir ortam var orada. Öyle bir coğrafi konum oluşmuş gerçekten bölgede. Türkiye hiçbir şekilde dışlanabilecek bir ülke değil. Allah Türkiye'yi öyle bir merkeze yerleştirmiş ki bütün dünyanın adeta haritaya baktığında toplanıp geldiği bir nokta gibi. Neden? Çünkü ahir zamanda çok önemli bir görevi var Türkiye'nin. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhur yeri Türkiye. Ve dünyaya işte nasıl bütün noktalardan birleşip de oraya geliyorsa her şey, bütün sorunlar o noktada birleşiyorsa, bütün sorunların da o noktadan çözüleceği bir güneş doğumuyla dünya karşılaşacak gerçekten. Bak Yunanistan'a Allah'ın adını anarak Türkiye'ye barış çağrısı yapıyor. Sayın Davutoğlu diyor ki gönül birliğimiz olsun, bütün diyor, tam Mehdiyet ağzı kullandı. Bütün diyor anlaşmazlıklarımızı bir kenara bırakalım, fikir ayrılıklarımız olabilir diyor. Taraf olarak görmeyelim, rekabeti bırakın. Yani günümüzde bütün dünya ülkelerinin kullandığı üslubu tamamen terk ediyor. Evet. Bunun dışında bambaşka bir üslup kullanıyor. Tam bir Mehdi talebesi olarak konuşuyor. Evet. O yüzden de gerçekten çok güzel gelişmelerin bizi beklediğini görüyoruz. Tabii ki güzel gelişmeler bekliyor derken bazı izleyiciler hemen birdenbire dünyada güzelliklerin, güllerin açılacağını zannediyor olabilir. Daha zorluklar dünyayı bekliyor. Evet. Bütün bölgede de bunu hocamız çok güzel ve kapsamlı olarak açıkladı. Bu zorlukların ardından bütün ülkeler samimi olarak Allah'a yönelip Mehdi Aleyhisselam'ı arayacak hale gelinceye kadar böyle bir zorluk gerçekten dünyayı bekliyor.
Şimdi CIA'nin işkence raporuna geçeceğiz fakat bugün Yunanistan konusunda bir son cümle söylemek istiyorum. Türkiye bugün de hatta bunu düşündüm mülteciler konusunda düşünürken. Türkiye aslında dünyaya çok önemli bir ders verdi. Bu kadar kendisine cephe alınmış bir ülke. Şu anda Türkiye'ye karşı uluslararası bir
karalama nasıl diyeyim kampanyası ona? Var.
Evet zaten. Yani çok ciddi bir diktatörlük var öyle diyeyim. Uluslararası bir diktatörlük var. Bu diktatörlüğün elinde medya var. Her türlü imkan var, istihbarat var. Ve bunu çok şiddetli şekilde Türkiye'ye karşı kullanıyorlar şu anda.
Tabii bunun ayrıca, Türkiye içinde de kolları var.
Bunun Türkiye içinde çok güçlü hayret kolları var. Şekilde. Hayret vericidir gerçekten. Bunu belli güzergahta uyguluyorlar genel olarak. Putin'e de uygulanan bu. Sayın Erdoğan'a da uygulanan bu. Genel olarak Türkiye'ye uygulanan bu. Ve bir süredir devam ediyor. Fakat buna rağmen çok ciddi şekilde Türkiye'nin verdiği bir ders var. 2 milyon mülteciyi almasıyla Türkiye, onları çok güzel ve karşılıksız barındırmasıyla ve şu demin anlattığın şu güzel üslubu kullanmasıyla rekabet üzerine değil aramızdaki ilişki diyor Sayın Davutoğlu. Real politikin tamamen dışında bir üslup kullanıyor. Bu ne demektir? Dünyaya verdiği bir anlayış var ve bu anlayış gerçekten bir ders oluyor. Hiç kimse bunu eleştiremiyor, bunun dışında bir şey söyleyemiyor. Herkes sadece takdirle bakıyor bu anlayışa, bu bakış açısına. Dolayısıyla hep söylüyoruz, sevgiyle yola çıkan gerçekten bütün dünya aleyhinde olsa bile hep önde giden oluyor. Her zaman böyle.
O zaman CIA raporuna geçelim. Şimdi benim her zaman hayretle baktığım, bu özellikle Suriye'deki biliyorsun işkence görüntüleri de ortaya çıktığında flash Çok büyük olay, hayretle göreceksiniz, ilk defa böyle bir şeye tanık oluyorsunuz gibi haberler duyurdular. Tabii ki bunu şu anlamda destekliyorum kesinlikle. Yani insanlarda biraz daha olsun farkındalık yaratabilmek için belki bir üslup denemeye çalıştılar. Bütün dünya üzerinde sanki hiç bilinmeyen son 4 yıldır ki o zaman son 3 yıldır meydana geliyordu, ortaya çıktığında bu görüntüler. 3 yıl boyunca Suriye'de yaşananlar, internette seyrettiğimiz videolar hiç yokmuş gibi sanki ilk defa Suriye'de bir gerçekle karşı karşıya kalıyormuşuz gibi bir imaj verilmeye çalışıldı. Ne oldu? Yaklaşık tahminimce bir hafta falan sürdü zaten bu hayret insanlar içerisinde. Bak gördün mü neler yapmışlar gibi bir ifade herkes takındı. Hem yüzünde işte hem sesinde hem konuşmasında hem yazılarında. Sonra ne oldu? Yine Suriye'de varil bombalarıyla her ay yüzlerce insan, yüzlerce çocuk hayatını kaybetmeye devam etti. Suriye'de şu anda bir değişiklik var mı? Hayır, yok. IŞİD de bölgede. O da kendince bir takım faaliyetlerde bulunuyor. Bu şekilde bir gelişme oldu Suriye'de. Ama o raporlar hiçbir etkisi olmadı. Şimdi Amerika'da da ki bunu orada gözaltına alınmış Amerikan hapishanelerine Guantanamo'da gözaltına alınmış bir tutuklu da aynı şeyi söylüyor. Yani neden şaşıldığını anlamıyorum. Bu zaten bilinen bir şeydi. Hepimiz biliyorduk. Onu öğrenmiş olduk dedi. Birdenbire dünyada Amerika'nın kahramanlığı konuşulur oldu. Şimdi açıklanan şey CIA raporu. 6000 küsür sayfadan oluşuyor. Bunun sadece 500 sayfası açıklandı. Senato raporuyla okundu ve
herhangi bir dava
basına
açılmayacak
verildi.
bu yüzden de.
Evet,
Kısmı.
zaten o
Evet.
kısmı çok önemli. Oraya da gelelim. Amerika'da CIA'nin bazı bölümlerinin El-Kaide zanlısı olduğunu düşündükleri kişiler üzerinde yaptıkları işkencelerden bahsedilen bir rapor. Bu işkencelerde uluslararası hukukun her türlü maddesinin ihlal edildiği görülüyor. Ve bununla ilgili kendi kanunları içerisinde de her türlü maddenin ihlal edildiği görülüyor. Fakat bunları kimlerin yaptığı tabii meçhul şu anda. Sayın Profesör Doktor Mensur Akgün güzel bir söz söyledi televizyonda geçtiğimiz günlerde. Bu waterboarding denen kişinin yüzüne bez örtülüp suyla boğma işlemi yapılan, umarım suyu döken bir iki kişi ortaya konup işte asıl suçlu bunlar diye veya bu biliyorsun psikolojik eğitim verildi, o konuyu da açıklayacağız. Bu konuda o iki doktoru ortaya çıkıp işte asıl suçlular bunlar denip bu olay üstü kapanmaz diye bir temennisi oldu ama çok yüksek ihtimalle böyle gözüküyor. Ama bu yeni bir şey değildi. Burada vurgulamak istediğim bu. Yani Amerika'nın zaten böyle işkence metotlarını kullandığı CIA'nin birimlerinin, bütün Amerika demeyelim, zaten bütün dünyaca malum olan bir şeydi. Amerikan filmlerinin konularını nereden aldığını herhalde herkes zorlanmıyordur bilmekte. Bunu zaten bütün dünya biliyor. Ama burada önemli olan bunların zanlı diye aldıkları kişileri sırf bu rapora yansıyan kısmını söylüyorum. Sadece 26'sının hiçbir suçu olmayan insanlar olduğunun ortaya çıktığını söylediler. Guantanamo hapishanelerinde veya hem Asya'da hem de Avrupa'da çok sayıda karanlık birim olarak söyledikleri bölümü var. Bu haritadan aslında görebiliriz. Bu haritada CIA'nin nerelerde işkence metotlarını, sorgu metotlarını kullandıkları gösteriliyor ki bunların içerisinde Türkiye'de var bölüm olarak. Bütün dünya var aslında gördüğün gibi. Yani bununla nereye varılacak? Bunu yakın tarihte göreceğiz. Ama Obama daha okunmaya başladığında hemen keserek bir garanti verdi. Bir daha Amerika'da böyle bir şeyin asla tekrarlanmayacağının güvencesini veriyorum dedi. Ama Amerika şu anda Obama da Amerika'da topal ördek diye tarif ettikleri bir konumda ve 2 yıl sonra belli ki iktidarı değiştirecek. Göreceğiz.
Şöyle bir durum var zaten. Bu olay verimli mi, verimli oldu mu, verimli olmadı mı bu
Evet,
tartışılıyor. Yani
yani.
Acaba bu metot verimli miydi?
Bir istihbarat elde
elde
edebildiler mi?
Edilebildi mi olmadı? Yani metot aslında bir kısmı da o metodu soruşturmuyor yani. Bu metot ne kadar başarılı olmuş onun üzerine. Bu zaten başlı başına yani orada bir suç işlendiğine dair herhangi bir şey yani veya işkencenin suç olduğuna dair bir kabul var mı burada? Ona bakmak gerekiyor. Benim gördüğüm o kadar ciddi anlamda yok. Ha, bu olaylar bitti mi? Şimdi ona da bir bakmak gerekiyor. Orta Doğu'da bu olaylar bitmiş değil. Şu anda hali hazırda halen pek çok ülkede esir kampları devam ediyor ve ciddi şekilde işkence devam ediyor. Guantanamo hala duruyor. Biliyorsun 2009'da evet Obama tamamen ortadan kaldıracağız demişti. Hiçbir şekilde öyle bir şey yok. Guantanamo'da şu anki mahkumlar, şu an kalan mahkumlar henüz sorguya çekilmediler. Biliyorsun geçenlerde Uruguay'a gönderilen mahkumlar var. 6 kişi bırakıldı geçtiğimiz hafta. Bu bir süredir yapılan tek tük bırakılmalardan bir tanesiydi ve kendi ülkelerine dönemiyorlar. Uruguay bunları kabul etti ve oraya gittiler ve 136 kişi halen Guantanamo'da bulunuyor. Buraya geldiklerinde Uruguay Devlet Başkanı kendisi söyledi. Orası bir hapishane değil, bir adam kaçırma yeridir. Çünkü bir hapishanede bir yargı sistemi olur, bir mahkeme sistemi olur, bir şey olur. Fakat burada gördüğünüz gibi öyle bir şey hiçbir şekilde yok diye ve gerçekten çok doğru bir açıklama bu. Şimdi bu arada da 36 ülke şu anda halen Amerika ile bağlantı olarak istihbarat anlaşması var. Yani bu ne demektir? Zaten bu ülkelerde halen bu sistem aslında devam ediyor. Yani Obama yönetiminden sonra o kadar ciddi anlamda durmuş bir şey yok. Sadece tabii o dönem daha hararetli bir dönemdi belki.
Ki Bush da zaten biliyorsun bu rapora desteğini sundu. Yani ne kadar kahraman olduklarını, bu işkence metotlarını uygulayan insanların anlattı.
Yani herhangi bir pişmanlık göremiyorum ben ciddi anlamda gerçekten. Şimdi tabii raporun zamanlaması çok ilginçtir. Ben bundan biraz bahsedeceğim. Ne kadar samimi ona değinmek için yani. Çünkü Amerika'nın da şöyle bir açıklaması oldu. Amerikan Dışişleri Sözcülerinin diğer ülkelerden de böyle bir kahramanlık bekliyoruz gibilerinden. Yani tamam diğer ülkeler bunu ortaya çıkarsın. Nerede hani işkence yapmamak çözüm değil mi yani? Böyle bir raporu ortaya çıkarmak kahramanlık yerine. Şimdi Amerikan Senatosu'nda biliyorsun İstihbarat Komitesi diye bir komite var. Bu komite her yıl değişiyor. Ve her yılda denetleniyor. Bunların 8'i demokrat şu anda ve 7'si cumhuriyetçilerden oluşuyor. Çünkü çoğunluk senatoda demokratlardan oluşuyordu. Ve bu komitenin de görevi federal istihbarat faaliyetlerini denetlemek, istihbarat faaliyetlerinin yasalara uygun olup olmadığını denetlemek ve konuyla ilgili yasa çıkartmak. Bayağı geniş bir yetkiye sahip. Şimdi biliyorsun Temsilciler Meclisi'nin en son yapılan seçim sonucunda Temsilciler Meclisi'nde şu anda cumhuriyetçilerin sayısı daha da arttı. Ve bu 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek. Farkındaysan şu anda Aralık'ta yani demokratların çoğunlukta olduğu bir Temsilciler Meclisi'nin olduğu bir anda böyle bir rapor yayınlanıyor. Cumhuriyetçilere karşı bir rapor yayınlanmış oluyor. Böylelikle cumhuriyetçiler demokratları gerçekten ciddi şekilde ezip geçerken Amerika'da onlara karşı aslında bir koz olarak kullanılmış oluyor. Aslında bu belgeler çok uzun zamandır belki de Obama'nın elinde olan, zaten öyleydi, elinde olan belgelerdi. Fakat şu anda istihbarat komitesi bunları ortaya çıkarma kararı aldı. Çünkü çoğunluk demokratlardan oluşan bir komite var. Ve bunu ortaya çıkardıklarında cumhuriyetçilere karşı da çok ciddi bir koz elde edebileceklerini biliyorlar.
Aslında bu arada bir parantez açmak istiyorum. Amerikan halkının %47'si bir istihbarat elde edilebildiğinde işkenceyi mahsuru görmüyor aslında. Yani demokratlar belki cumhuriyetçilere karşı bir güç elde edeceklerini zannediyor olabilirler bu belgeleri ifşa ederek, ama Amerikan halkının durumu da ortada. Yani bununla ne kadar demokratlara destek vereceklerini de düşünmeleri gerekiyor. %47 çünkü oldukça yüksek
evet,
bir oran.
Evet, çok oldukça yüksek bir oran. Şimdi burada bir politik kaygıdan dolayı bunların ortaya çıkarılmış olması ayrı bir yönü. Yani bir politik savaştan dolayı, bir politik çatışmadan dolayı ortaya çıkarılıyor. Aslında bütün dünyanın, bütün istihbarat bilimlerinin, Obama'nın, bütün herkesin bildiği bir gerçek. Sırf bu yüzden bir baş olma kavgası nedeniyle ortaya çıkarılmış durumda. Aslında böyle görüyoruz. Tabii Obama'nın ılımlı tavrını biz isterdik. Gerçekten özellikle Guantanamo ve diğer hapishanelerde. Fakat bunun ciddi anlamda gerçekleşmemiş olduğunu görüyoruz. Şu an dronlar, insansız hava araçları Yemen, Pakistan, Afganistan gibi yerlerde çok ciddi faaliyet halindeler ve siviller ölmeye devam ediyorlar. Dolayısıyla Amerika'nın politikası sorun zaten. Yani burada zaten sorunlu olan cumhuriyetçilerin ne yaptıkları değil, Amerika'nın politikası. Bu politikaya gerçekten ciddi şekilde destek var politik kişilerden. Fakat bu gitgide Amerikan halkını içten içe kemirip öldürdü. Amerikan rüyası kısmına geçeceğim. Senin bu konuya ekleyeceğin bir şey varsa.
Şimdi biliyorsun bu konuda aslında biz her zaman Amerika'ya yaptığımız bir eleştiri vardır. Amerika bu tip bombalama metotları kullanacağını, IŞİD'e karşı veya işte bugüne kadar Orta Doğu'da veya bütün Asya'da uyguladığı metotları uygulamak yerine hep deriz ki eğitime önem vermiş olsa. Biliyorsun bu raporlarda asıl dikkat çekici yön yaklaşık 182 milyon lira yani 81 milyon dolar bu işkence, etkili işkence programlarını hazırlayan kişilere sunulan ödenek olarak geçiyor. Yani yaklaşık 81 milyon doları iki kişiye nasıl işkence metotları uygulayabiliriz? Hangi işkence metotları etkilidir? İşte bütün bu sayılan, burada yeniden tekrarlamaya hiç gerek olmayacak derecede iğrenç metotları öğrenebilmek için bu kadar para harcamışlar. Halbuki siz o hapishanelerde tuttuğunuz insanlara 81 milyon dolarla bir eğitim verseydiniz, ki burada biliyorsun El-Kaide zanlısı olarak gözaltına alınmış olan ve bu işkencelerin büyük bir kısmına maruz kalmış olan Ebu Zübeyde isimli şahıs da açıklamalarda bulunuyor. Kullandığı tek şey sessiz kalmak olmuş bu işkenceler karşısında. Başına olabilecek her türlü işkence metodu gelmiş, üzerinde uygulanmış. Fakat sessiz kalmış ve hiçbir açıklamada bulunmamış. Zaten açıklamada bulunsa bu metotların başarılı olduğu anlamına gelmeyecek bu, ama bunun yerine bu insanlara kendi savundukları ideolojinin yanlış olduğu anlatılmış olsa, o 81 milyon dolarla tarif edilmiş olsa, bu insanlar bambaşka insanlar olarak, oralardan eğitim almış insanlar olarak çıkabilecekken, İşte bu işkence metotlarını, daha vahşi nasıl olunabilir, daha cani metotlar nasıl uygulanabilir, insanlar nasıl psikolojik olarak daha baskı altına alınabilir, bunları öğrenmişler. Ve tabii ki bu hapishanelerde, yani bu işkence metotlarının uygulandığı yerlerde bulunan insanların da genellikle hep sorunlu insanlar olduğu, psikolojik olarak destek görmesi gereken insanlar olduğuna dair de bu raporda bilgiler var. Yani hep bu tarz insanlar böyle bölgelere gönderildi. İşte bütün bu anlattıklarımız, yani Amerika'nın kendi metodunu hiç değiştirmemiş olması, bugüne kadar kendini sorgulaması gereken gerçekten ciddi bir risk olduğunu ortaya koyuyor. Çünkü dünya üzerinde Amerika'ya nefret gittikçe artıyor. Özellikle bu CIA raporunun ardından da hem Orta Doğu'da ve Asya'da özellikle ve hatta Amerika'nın kendi içinde bile, kendi ülkesindeki insanlarından bile ciddi bir nefret artışı olduğuna dair bilgiler alıyoruz biz medyadan, bunu öğreniyoruz. O yüzden Amerika'nın artık metotlarını değiştirmesi, bu insanlara eğitim üzerinde durması, bu harcadığı 81 milyon dolarları insanlara nasıl işkence yapabiliriz diye araştırma üzerine değil, 81 milyon dolarlık kitapla bu insanlara doğru eğitimi vererek, Kur'an ahlakıyla bu insanların yanlış yaptıklarını ortaya koyarak anlatabilir. Aksinde yine Amerika kendisi de sürekli içten içe gerçekten bunun zararını görmeye devam edecek.
Biz hatırlarsan burada intiharları konuşmuştuk Amerikan ordusunda. Şimdi bu insanlar neden intihar ediyor diye de gelip soruyorlar. Bunları yapan bir insan nasıl normal hayatında yaşayabilir? Bir insanın ölümüne neden olmuş, bir insana işkenceyle gece gündüz ne hale getirmiş, öyle bir insan normal bir insan olarak hayatına devam edebilir mi? Böyle bir insan ülkesine döndüğünde normal işine gidip gelen sıradan bir vatandaş haline gelebilir mi? Ülkesine, vatanına sahip çıkacak, işte saygılı olacak bir insan haline gelebilir mi? Tabii ki psikopat olur. Yani siz böyle bir insanı böyle şartlarda bir yere gönderip bunu yap diyorsanız, böyle aşağılık bir yönteme alıştırıyorsanız, sonra kendi halkım niye böyle oldu diye ortaya çıkamazsınız. Ki şimdi biz şu anda Amerika'ya şöyle bir baktığımızda, sokaklarda sürekli Amerikan halkı. Hocamızın hep bir sözü vardır, ben sık sık burada hatırlatırım hatta. Mutlu toplumlar ayaklanmazlar diyor hocamız. Bu çok doğru. Mutsuz Amerika. Mutlu değiller ve gerçekten yapılan anketler kendi Amerika'nın içinde de halkın mutlu olmadığını gösteriyor. Ki hocamızın yine çok güzel bir anlatımı vardır. Amerikan rüyasına geri dönmeli Amerika diye söylemişti hocamız. Çünkü onlar mutlu bir topluluktu, mutlu insanlardı ve idealleri çok büyüktü o zaman. Güzel bir idealdi ve dünyaya da aslında o ideali yerleştirmeleri ne güzel olurdu, o Amerikan rüyası idealini. Fakat şu anda kendi içlerinde eriyip yok olmaya çekilen bir halk haline geliyorlar ve bunu tedavi edemiyor hükümet. Şu anda önüne geçemiyorlar. Çok ciddi şekillerde hem intiharlar bu şekilde, hem ülke içinde karışıklıklar gerçekten bunu gösteriyor. Hem genel olarak genel bir dünya politikası Amerika'ya karşı oluşmaya başladı. Ben burada biraz önce anlattığım Amerikan rüyası fikrini şöyle bir değinmek istiyorum. Bir Birleşik Devletler Bağımsızlık Bildirgesi'nden ortaya çıkmış ilk olarak. Buna göre şu anlatılıyor: bütün insanlar eşit yaratılmıştır ve yaratıcıları tarafından ellerinden alınmayacak haklarla donatılmışlardır. Bu hakların en önemlileri yaşam, özgürlük ve mutluluğu arama hakkıdır. Amerikan rüyası bunun üzerine kurulmuş bir şey. Şimdi burada baktığında eşitlik var mı? Hayır, oradaki asker gelip buradakine işkence yapıyor, onu aşağılık görüyor ve ona her şeyi yapmayı mübah görüyor. Böyle bir eğitim verilmiş. İnsan hakları var mı? İnsan hakları hiçbir şekilde yok. Dolayısıyla zaten sen kendi idealine karşı çıkmış durumdasın. Böyle şartlarda zaten Allah güzellik vermez öyle bir ülkeye. Dolayısıyla politika değiştirmesi gerekiyor. Amerika'ya ihtiyacı var dünyanın, ama bu şekilde değil. Güzellik ve demokrasi yayarak.
Amerikalı bir askerin konuşmaları yansıdı sosyal medyada. Mike Prisner isimli bu asker gerçekten ciddi bir Amerika açısından tehlikeye dikkat çekiyor. Amerika belki bu askerleri vatansever olarak, birer kahraman olarak bu savaş bölgelerine gönderiyor. Ama Mike Prisner diyor ki, bize teröristlerle savaşmaya gideceğimizi söylediler. Aslında asıl terörist bizmişiz. Asıl terörizm bu işgalmiş diyor. İşte Amerika'nın kendi askerleri orada Irak'taki masum halka karşı yapılan bütün bu eylemlerin, işte bu işkence metotlarının belki hepsinin gerçek terörizm olduğunu açıklayan bir itirafta bulunmuş. Tabii ki biz Amerikan halkını, samimi Amerikalıları her zaman tenzih ediyoruz. Ama burada gerçekten Amerikan derin devletinin etkisiyle oluşturulmuş olan çok ciddi bir sorun var. Amerika'nın bir an önce bu politikalardan vazgeçmesi gerekiyor.
Bu arada bu garip hapishanesinde işte biliyorsun işkence görüntüleri o dönemde ortaya çıktıktan sonra oradaki mahkumlar omurgasındaki Kamp Bucca'ya gönderilmişti. Ve burada Amerika sergilemişti bakın ne kadar güzel oradaki mahkumlara bakıyoruz diye. Fakat oradaki mahkumlardan bir tanesi de burada hatırlatalım Ebu Bekir Bağdadi'ydi ve şu anda da IŞİD'in liderliğini yapıyor. Dolayısıyla bu yöntem tam tersini nefreti körükledi her zaman olduğu gibi. Bu akşamki yayınımız burada sona eriyor. Umarım beğenmişsinizdir. Bazı konulara değindik, bazı konularda bazı açıklamalar getirmeye çalıştık. Hepinize iyi akşamlar.
İyi akşamlar.